Alexey Alexandrovich, Kontes Lidya Ivanovna'yı unutmuştu. Ama Kontes, Alexey Alexandrovich'i unutmamıştı. Alexey Alexandrovich'in kendini en yalnız hissettiği o en umutsuz anında Kontes Lidya Ivanovna, Alexey Alexandrovich'i görmeye geldi. Ve gelişinin haber verilmesini beklemeden onun çalışma odasına girdi. Alexey'i uzun bir süredir oturmakta olduğu pozda başı iki eli arasında buldu. Hızlı hareket etmekten ve heyecandan soluk soluğa bir halde telaşla odaya girerken "Emirleri dinlemedim," dedi. Alexey Alexandrovich'in elini iki eli arasına alıp kuvvetle sıkarak ve o çok güzel, hülyalı gözleriyle onun gözlerinin içine bakarak devam etti. "Hepsini duydum benim sevgili dostum Alexey." Alexey kaşlarını çatarak ayağa kalktı ve elini onun ellerinden kurtararak kontese doğru bir iskemle sürdü. "Oturmaz mısınız kontes? Kendimi iyi hissetmediğim için bugün kimseyi kabul edemiyorum," dedi ve bunu söylerken dudakları titredi. Kontes gözlerini ondan ayırmaksızın "Benim sevgili dostum," diye tekrarladı ve birdenbire kaşlarının iç tarafta kalan uçları yükselerek alnında bir üçgen meydana getirdi. Sarı, çirkin yüzü daha da çirkin bir görünüş aldı. Ama Alexey onun kendisini acıdığını ve ağlamak üzere olduğunu anladı. Son derece içlenerek Kontes Lidya Ivanovna'nın tombul elini yakalayıp öpmeye başladı. Kontes Lidya Ivanovna heyecandan kesilen sesiyle "Benim sevgili dostum, kendinizi üzüntüye kapıp koyvermemelisiniz. Üzüntünüz büyük ama kendinize bir avuntu bulmalısınız," dedi. Alexey kontesin elini bıraktı ama onun yaşlarla dolmuş gözlerine bakmaya devam etti. "Yıkıldım. Mahvoldum artık. Ben insan değilim. Hiçbir yerde, hatta kendimde bile bir dayanak noktası bulamadığım için durumum daha da kötü." Kontes içini çekerek, "Destek bulacaksınız. Her ne kadar dostluğuma inanmanızı rica ediyorsam da bu desteği bende aramayınız." Alexey Alexandrovich'in çok iyi bildiği o heyecanlı bakışlarla ekledi. "Bizim dayanağımız sevgidir. Onun vasiyet ettiği sevgi. Onun boyunduruğu hafiftir. O size dayanak. O size yardımcı olacaktır." Bu sözlerde Kontes'in Alexey Alexandrovich'in yüce duygularının etkisiyle içlendiğini gösteren bir hava bulunmasına ve Petersburg'da son zamanlarda yaygınlaşan ve kendisine gereksiz görünen bazı yeni, insanı kendinden geçiren mistik ruh durumundan bir şeyler bulunmasına rağmen şimdi bunları işitmek Alexey'in hoşuna gitmişti. "Ben zayıfım, ben güçsüzüm. Önceden hiçbir şey görmedim. Şimdi de hiçbir şey anlamıyorum." "Kontes, benim sevgili dostum," diye tekrarladı. Alexey, "Şimdi var olmayan şeyin kaybı değil. O değil," diye devam etti. "Onun için üzülmüyorum. Ama el alemin önünde, içinde bulunduğum durumdan utanç duymamak da elimden gelmiyor. Kötü ama elimde değil. Yapamıyorum." Kontes Lidya Ivanovna gözlerini kendinden geçercesine yukarı kaldırarak, "Benim gibi herkesin de hayran kaldığı o büyük bağışlamada bulunan siz değildiniz. Tahtını sizin yüreğinize kurmuş olan oydu. Onun için de davranışınızdan ötürü asla utanç duyamazsınız." Alexey kaşlarını çattı ve ellerini bükerek parmaklarını çıtlatmaya başladı. İncecik sesiyle, "Bütün ayrıntıları bilmek gerek," dedi. "İnsan gücünün bir sınırı vardır, Kontes. Benim gücüm işte bu sınıra dayandı. Bütün gün hep yeni emirler, ev işleriyle ilgili benim yeni, bir başıma durumumdan doğan kelimesinin üstüne basa basa söyledi. İşlerle ilgili emirler vermek zorunda kaldım. Uşaklar, mürebbiye, faturalar. Bu mini mini ateş beni yakıp kavurdu. Dayanamadım buna. Öğle yemeğinde, dün az daha sofradan kalkacaktım. Oğlumun bana bakışına dayanamadım. Bütün bunların ne demek olduğunu sormadı bana ama sormak istiyordu. Ben de onun bakışlarına dayanamadım. Bana bakmaya korkuyordu. Ama hepsi bu kadar değil." Alexey kendisine getirilen faturadan söz etmek istedi ama sesi titreyerek sustu. bir şapka ve kurdeleler için gelen o mavi kağıt üzerine yazılı faturayı kendi kendine acıma duygusuyla yüreği burkulmadan hatırlayamıyordu. Kontes Lidya İvanovna, "Anlıyorum sevgili dostum," dedi. "Hepsini anlıyorum. Yardımı ve teselliyi bende bulmayacaksınız. Ama ben yine de elimden gelirse yardım edebilmek üzere geldim size. Keşke elimden gelseydi de şu ufak tefek utanç üzüntülerinin yükünü kaldırabilseydim omuzlarınızdan. Öyle anlaşılıyor ki bir kadın sözüne, bir kadın yönetimine ihtiyaç var. Bana güvenir, bu işi bana bırakır mısınız?" Alexey Alexandrovich sesini hiç çıkarmadan şükranla onun elini sıktı. "İkimiz birlikte Seryoja ile ilgileniriz. Benim pratik yanım yoktur gerçi ama yine de üzerime alırım. Evinizin kahya kadınını tanıyorum. Bana teşekkür etmeyin. Bunu kendiliğimden yapmıyorum. Size teşekkür etmemek elimde değil. Kontes Lidya İvanovna, ama dostum, sözünü ettiğiniz duyguya bir Hristiyan için yücelişin en yüksek mertebesi olan şeyden utanma duygusuna kendinizi kaptırmayınız. Kim kendini alçaltırsa yükseltir. Hem bana teşekkür edemezsiniz. Ona teşekkür etmeniz ve onun yardımını dilemeniz gerekir. Bizler yalnız onda huzur bulur, teselli ve kurtuluş buluruz," dedi. Ve gözlerini göğe çevirerek onun sessizliğinden Alexey Alexandrovich'in anladığına göre dua etmeye başladı. Alexey Alexandrovich şimdi onun dediklerini dinliyordu ve önceden kendisine tatsız değilse bile gereksiz gelen deyimler şimdi ona doğal, aynı zamanda avutucu görünüyordu. Alexey bu yeni moda dinsel coşkunluk ruhunu beğenmiyordu. O dinle özellikle politik anlamda ilgilenen bir dinciydi ve bir takım yeni yeni yorumlarla ortaya çıkan bu yeni doktrini özellikle tartışmalara, çözümlemelere yol açışı dolayısıyla beğenmiyordu. Alexey'in bu yeni doktrin karşısındaki tutumu o güne kadar soğuk, hatta düşmanca olmuş ve bu konu üzerinde kendini buna büsbütün kaptırmış olan Kontes Lidya İvanovna ile hiç tartışmaya girişmemiş, onun meydan okurcasına laf atışlarını sessizce geçiştirmişti. Oysa şimdi Kontes Lidya İvanovna'nın sözlerini ilk defa olarak zevkle dinliyor ve içinden bunlara karşı durmuyordu. Kontes Lidya İvanovna duasını bitirdikten sonra Alexey Alexandrovich, "Gerek yaptıklarınızdan, gerek söylediklerinizden ötürü size çok çok müteşekkirim," dedi. Kontes Lidya İvanovna sevgili dostunun ellerini bir kez daha elleri arasına alarak sıktı. Biraz durduktan sonra gülümseyerek gözyaşlarının son izlerini silip, "Şimdi işe koyuluyorum. Seryoja'nın yanına gidiyorum. Ancak son çare olarak size başvuracağım," dedi ve kalkıp odadan çıktı. Kontes Lidya İvanovna Seryoja'nın dairesine gitti. Orada korkan çocuğun yanaklarını kendi gözyaşlarıyla ıslata ıslata ona babasının ermiş bir kişi olduğunu, annesinin öldüğünü söyledi. Kontes Lidya İvanovna sözünü tuttu. Gerçekten de Alexey Alexandrovich'in evinin bütün yönetim ve bakım işlerini üzerine aldı. Ne var ki pratik yanı bulunmadığını söylerken abartmaya kaçmamıştı. Verdiği bütün emirlerin yerine getirilmelerine imkan bulunmadığı için değiştirilmesi gerekiyordu. Bu emirleri de kimseye fark ettirmeden şimdi bütün evin idaresini eline almış olan ve efendisini giydirirken gerekli şeyleri usulünce yavaş yavaş ona anlatan Alexey Alexandrovich'in oda uşağı Kearney değiştiriyordu. Bununla birlikte Kontes Lidya Ivanovna'nın yardımları son derece yararlı oluyordu. Kontes, Alexey'e ona olan sevgisini, saygısını duyurmakla, daha çok da onu gerçek bir Hristiyan yapmakla, Kontes böyle olduğuna inanarak avutuyordu kendini. Yani onu o duygusuz ve kayıtsız müminlik halinden kurtarıp son zamanlarda bütün Petersburg'a yayılan Hristiyan doktrinin yeni yorumlanışının hemen hemen ateşli ve sağlam bir taraflısı haline getirmekle manevi destek sağlıyordu. Alexey'in buna inanması kolay oldu. Lidya Ivanovna ve onun görüşünü paylaşan ötekiler gibi Alexey Aleksandrovich de imgesel kavramları öteki kavramlarla ve gerçekle uygunluk haline getirilmeyi isteyecek kadar canlı kılan o imgesel derinlikten, o ruhsal yetiden yoksundu. İnançsızlar için var olan ölümün kendisi için var olmayışı ve ölçüsüne bizzat kendisinin karar verdiği tam inanca sahip bulunmakla ruhunun günahtan daha burada yeryüzündeyken aranışı ve tam bir kurtuluşa ulanışı kavramında hiçbir olanaksız, hiçbir akıl almaz taraf bulunmuyordu. Gerçi Alexey Aleksandrovich inancı ile ilgili bu düşüncedeki hafifliği, yanlışlığı belli belirsiz sezinliyor gibiydi. Bağışlayışının yüksek bir gücün işi olduğunu hiç düşünmeksizin kendiliğinden bu bağışlama duygusuna teslim olduğu zaman yüreğinde her an İsa'nın bulunduğunu ve resmi kağıtları imzalarken onun iradesini yerine getirmekte olduğunu düşündüğü şimdiki zamandan daha büyük mutluluk duyduğunu biliyordu. Ne var ki Alexey Aleksandrovich böyle düşünmek zorundaydı. O utancı içinde herkes tarafından hor görülen kendisinin başkalarını hor görebileceği o imgesel hayali yüceliğe çıkması o derece zorunluydu ki Alexey Aleksandrovich bu yalancı kurtuluşa sahipçi kurtuluşmuş gibi dört elle sarıldı. Kontes Lidya Ivanovna daha çok genç ve heyecanlı bir kızken dillere destan hovardalardan zengin, soylu, iyi huylu, neşeli biriyle evlendirilmişti. Evlendiklerinin ikinci ayında kocası onu bırakmış ve karısının coşkun şefkat inandırmalarını alaycı hatta düşmanca bir tavırla karşılamıştı. Kontun iyi huylu olduğunu bilen coşkun Lidya'da da bir kusur göremeyen tanıdıkları bunu neye yoracaklarına şaşırmışlardı. O zamandan beri boşanmamakla birlikte ayrı yaşamışlar ve kocası ne zaman Lidya ile karşılaştıysa ona hep o hiç değişmeyen ve nedeni anlaşılamayan iğneleyici alaycılıkla davranmıştı. Kontes Lidya Ivanovna'nın kocasına olan aşkı çoktan ölmüş ama o zamandan beri şuna ya da buna aşık olmaktan hiçbir zaman geri kalmamıştı. Kontes Lidya Ivanovna erkek, kadın bir anda birçok kişiye birden aşık olurdu. Şu ya da bu nedenle sivrilmiş, hemen hemen herkese aşıktı. İmparatorluk ailesiyle akrabalık kuran bütün yeni prenslere, prenseslere, bir metropolite, bir piskopos yardımcısına, bir papaza aşıktı. Bir gazeteciye, üç slava, komisarova, bir bakana, bir doktora, bir İngiliz misyonerine ve Karenin'e aşıktı. Hiç durmadan kah şiddetini kaybeden, kah eskisinden de çok şiddetlenen bu aşkları onun saray ve yüksek sosyeteyle olan çok yaygın, çok karmaşık ilişkilerini yürütmesine engel olmuyordu. Ne var ki Karenin'in başına gelen felaket üzerine onun kanadının altına aldıktan sonra Karenin'in evinin yönetimini onun iyiliği için omuzlarına yükledikten sonra Lidya Ivanovna bütün öbür aşklarının gerçek aşk olmadığını, şimdi ise sadece Karenin'e gerçekten aşık olduğunu hissetti. Alexey'e olan duygusu şimdiye kadarki bütün duygularından daha güçlüymüş gibi geliyordu ona. Bu duygusunu çözümleyip daha önceki aşklarıyla karşılaştırınca eğer Çar'ın hayatını kurtarmamış olsaydı Komisarova, eğer bir Slav davası olmasa Ristik Kuzjiski'ye asla tutulmayacak olduğunu ama Alexey Aleksandrovich'i doğrudan doğruya kendisi için o yüce, o anlaşılmamış ruhundan ötürü kendisine sevimli gelen sesinin ince ahengi, karakteri, kabarık damarlı yumuşak beyaz elleri için sevdiğini hissetti. Alexey Aleksandrovich'i gördüğü zaman sevinmekle kalmıyor, onun yüzünde bıraktığı izlenimin belirtilerini de arıyordu. Yalnız sözleriyle değil, aynı zamanda bütün kişiliğiyle de onun hoşuna gitmeye çalışıyordu. Alexey Aleksandrovich için şimdi giyimine her zamankinden çok zaman ayırıyordu. Kendisi evli olmasaydı, Karenin de serbest bulunsaydı neler olabilirdi diye hayaller kurarken yakalardı kendini. Karenin odaya girerken Kontes'in heyecandan yüzü kızarır ve Alexey ona hoşa gidecek bir şey söylediğinde sevinçle gülümsemekten kendini alamazdı. Kontes Lidya Ivanovna günlerden beri büyük bir heyecan içinde yaşıyordu. Anna ile Vronski'nin Petersburg'da olduklarını duymuştu. Alexei'yi Anna ile buluşup görüşmekten, hatta onu, o korkunç kadının kendisiyle aynı şehirde bulunduğu ve onunla her an karşı karşıya gelebileceği acı verici bilgiden bile kurtarmak gerekiyordu. Lidya Ivanovna, Anna ile Vronski'den söz ederken kullandığı deyimle o iğrenç insanların ne yapmak niyetinde olduklarını arkadaşları yoluyla anlamaya çalıştı. Bunu sevgili dostunun gidiş gelişlerini onlarla karşılaşmayacağı bir biçimde ayarlayabilmek için anlamak istiyordu. Lidya Ivanovna'nın bilgi toplamasına yardım eden ve Lidya Ivanovna sayesinde bir ayrıcalık koparmaya çalışan Vronski'nin arkadaşlarından genç bir emir subayı Lidya Ivanovna'ya Anna ile Vronski'nin işlerini bitirdiklerini, ertesi gün şehirden gideceklerini söyledi. Lidya Ivanovna tam yeniden rahat nefes almaya başlamışken ertesi sabah bir pusula aldı ve el yazısını tanıyarak dehşet içinde kaldı. Anna'nın el yazısıydı bu. Zarf samanlı kağıt gibi kalın bir kağıttandı. Dikdörtgen biçimi sarı mektup kağıdının üstünde ismin baş harflerinden meydana gelmiş kocaman bir marka vardı ve mektuptan nefis bir koku yayılıyordu. Kim getirdi bunu? Otel uşaklarından biri. Kontes neden sonra mektubu okumak için oturabildi? Astımlı olan kontese heyecanlanınca astım nöbeti gelmişti. Kendini toparladıktan sonra Fransızca yazılmış olan mektubu okudu. Madame Kontes, yüreğinizi dolduran Hristiyanlık duyguları affolunmaz bir cüretkarlık gibi görünen size yazmak cesaretini bana verdi. Oğlumdan ayrı kalmak mutsuzluğu içindeyim. Şehirden ayrılmadan önce onu bir kere görmeme izin vermenizi istirham ederim. Kendimi size hatırlattığım için beni affediniz. Alexey Alexandrovich'e değil de size başvurmam sadece o yüce gönüllü insana acı vermek istemeyişimdendir. Ona olan dostluğunuzu bildiğim için beni anlayacağınızı sanıyorum. Seryoja'yı bana mı yollarsınız? Yoksa belirli bir saatte ben mi eve geleyim? Ya da onu ev dışında nerede ve ne zaman görebileceğimi bana bildirir misiniz? Bu kararın kendisine bağlı bulunduğu insanın yüce ruhluluğunu bildiğim için bir red cevabı beklemiyorum. Oğlumu görmeye nasıl can attığımı, bundan dolayı da yardımınız için size ne kadar müteşekkir kalacağımı tahmin edemezsiniz. Anna. Bu mektuptaki her şey Kontes Lidya Ivanovna'yı sinirlendirdi. Mektubun özü, yüce ruhluluk sözündeki ima, en çok da mektubun yazılışındaki Lidya Ivanovna'ya laubali görülen eda. Kontes, cevap verilmeyeceğini söyleyin dedi ve hemen bloknotunu açarak Alexey Alexandrovich'e sarayda verilen doğum yıl dönümü kabul töreninde saat 1'de kendisini göreceğini umduğunu yazdı. Onu biraz hazırlamak için de şunları ekledi. Sizinle çok ciddi ve üzücü bir konu üzerine konuşmam gerekiyor. Nerede buluşacağımızı orada kararlaştırırız. En iyisi benim evimde buluşmamızdır. Çayınızı hazırlarım. Bu zorunludur. O haçı insanın omuzlarına yükler ama haçı taşıyacak gücü de verir. Yine o verir. Kontes Lidya Ivanovna genellikle günde 2-3 mektup yazardı Alexey'e. Kişisel ilişkilerinde bulunmayan bir incelik ve esrar havası taşıyan bu haberleşme biçimi hoşuna gidiyordu. Tebrikler sona eriyordu. Ayrılmakta olanlar tanıdıklarıyla karşılaşınca günün son havadislerinden, yeni terfi edenlerden ve yüksek memurlar arasındaki değişikliklerden söz ediyorlardı. Sırmalı üniforma giymiş, kır saçlı yaşlı bir adam, kendisine değişiklikler üzerine soru soran uzun boylu güzel bir Nedime'ye, Kontes Maria Borisovna'yı Milli Savunma Bakanı, Prenses Vaskoska'yı Genelkurmay Başkanı atasalar nasıl olur dedi. Nedime gülümseyerek cevap verdi. Beni de emir subayı. Siz zaten atanmış bulunuyorsunuz. Siz din işlerine bakacaksınız. Karenin de yardımcınız olacak. Yaşlı adam o sırada yanlarına gelen bir adamla el sıkışarak "Nasılsınız prens?" dedi. Prens sordu. "Karenin üzerine ne konuşuyordunuz?" "Putyatov ile o, Alexander Nevski nişanı aldılar. Ben daha önce aldığını sanıyordum." Omzunda çapraz geçirilmiş yeni bir kırmızı hamail, sırtında saray üniforması olduğu halde salonun kapı ağzında devlet konseyinin nüfuzlu üyelerinden biriyle duran Karenin'i sırmalı şapkasıyla işaret eden yaşlı adam, "Hayır, baksanıza ona," dedi. Sevinçten ve mutluluktan bakır bir mangır gibi pırıl pırıl yanıyor diye ekledi ve yakışıklı, atletik yapılı bir mabeyincinin elini sıkmak için durdu. Mabeyinci, "Yok canım," dedi, "yaşlanmış. Çok çalışmaktan, şu sıralarda durmadan projeler kaleme alıyor. Bugünlerde hangi zavallıyı yakalasa her şeyi bir bir anlatmadan yakasını bırakmıyor. Yaşlanmış mı? Aşk serüvenleri geçiriyor. Öyle sanıyorum ki Kontes Lidya Ivanovna onu karısından kıskanıyor şimdi. Aa, olmaz. Kontes Lidya Ivanovna için kötü konuşmamalısınız. Peki ama onun Karenin'e aşık olması kötü bir şey mi? Karenina'nın burada bulunduğu doğru mu? Yani burada, sarayda değil, Petersburg'da bulunuyor. Dün onu Alexey Vronski ile Morskaya'da Kolkala giderken rastladım. Mabeyinci, o öyle bir adam ki diye başlayacak oldu. Ama Çar ailesi üyelerinden birine yol vermek ve eğilerek selamlamak için lafını yarıda kesti. Alexey Alexandrovich eline geçirdiği devlet konseyi üyesinin önünü kesip elinden kaçırırım korkusuyla bir saniye bile soluk almadan ona kendi mali projesini en ince ayrıntılarına kadar anlatırken ötekiler de böylece onu suçlayarak, ona gülerek durmadan onun üzerine çene çalıyorlardı. Alexey Alexandrovich karısının kendisini bırakıp gidişiyle hemen hemen aynı zamanda herhangi bir yüksek memurun yaşantısında duyabileceği en büyük acıyı tatmış, memurluk hayatı bir duraklama noktasına gelmişti. Memurluk hayatı duraklama noktasına gelmişti ve herkes de bunun farkındaydı. Ama bir Alexey Alexandrovich daha meslek hayatının sonuna geldiğini anlayamamıştı. Ya Stermov'la çatışmasından, ya karısı yüzünden, başına gelen talihsizlikten, ya da sadece alın yazısının kendisine çizdiği yolun sonuna gelmiş bulunmasından, o yıl onun memurluk yaşantısının sonu geldiğini herkes açıkça anlamış bulunuyordu. Hala önemli bir makamda bulunuyordu. Hala birçok komisyon ve komitede üyeydi. Ama o, yapabileceklerinin hepsini yapmış, kendinden daha fazla bir şey beklenemeyecek bir adamdı. O ne söylese, ne teklif etse, sanki teklif ettiği, herkesin çoktan bildiği ve hiç kimsenin işine yaramayan bir şeymiş gibi dinliyorlardı onu. Ama Alexei bunun farkında değildi. Tam tersine, hükümet çalışmalarına doğrudan doğruya katılmaktan uzaklaştırılmış bulunduğu için başkalarının yanlış ve kusurlarını her zamankinden daha iyi görüyor ve bunların nasıl düzeltilebileceğini göstermeyi kendine bir görev biliyordu. Karısı onu bırakıp gittikten kısa bir süre sonra Alexei ileride her idari kol üzerine yazması mukadder olan ve kimseye gerekmeyen sayısız tasarılarından ilkini adli işlemler üzerine bir memorandum kaleme almaya başlamıştı. Alexei, memurluk dünyasındaki umutsuz durumunu görmek, bu durumdan rahatsız olmak şöyle dursun, kendi çalışmalarından ötürü her zamankinden büyük bir memnunluk duyuyordu. Havari Pavlus, evli olmayan kişi Rabbi hoşnut etsin diye Rab'la ilgili şeyler için tasa çeker. Ama evli olan kişi karısını hoşnut etsin diye dünya işleri tasa çeker der. Şimdi bütün davranışları kutsal kitaba göre yeniden yönetilen Alexey Alexandrovich bu metni sık sık hatırlıyordu. Karısız kaldığından beri bu projeleriyle Rabbe her zamankinden daha fazla hizmet etmekte olduğunu düşünüyordu. Alexei'den kurtulmak isteyen devlet konseyi üyesinin gösterdiği sabırsızlık onu rahatsız etmiyordu. Projelerini açıklamayı ancak Çar ailesinden birinin geçişinden yararlanan konsey üyesi usulcacık sıvışınca bıraktı. Yalnız kalan Alexei başını eğdi. Düşüncelerini toparlayarak dalgın dalgın çevresine bakındı ve Kontes Lidya Ivanovna ile karşılaşmayı umduğu kapıya doğru gitti. güzelce taranmış, kokular sürünmüş, favorileri bulunan, güçlü kuvvetli mabeyinciye ve yolu üzerinde bulunduğu için yanından geçmek zorunda kaldığı prensin üniforması içinde sıkılmış gibi duran kırmızı boynuna bakarak, hepsi de vücutça ne kadar güçlü ve sağlıklı diye aklından geçirdi. Mabeyincinin baldırlarına bir kere daha yan yan bakarak, dünyada her şeyin kötülük olduğunu söyleyenler ne kadar da haklı söylemişler diye düşündü. Ağır ağır yürüyen Alexei, demin kendisi üzerine konuşmakta olan bayları o her zamanki yorgun ve çalımlı edasıyla eğilerek selamladı ve kapıya doğru bakarak Kontes Lidya Ivanovna'yı araştırmaya başladı. Karen'in soğuk bir baş selamıyla yanından geçtiği sırada ufak tefek bir ihtiyar gözlerinde kinli bir pırıltıyla "Ah Alexei Aleksandrovich!" diye bağırdı. Yeni nişanı işaret ederek "Sizi tebrik edemedim daha." Alexei Aleksandrovich "Teşekkür ederim" diye karşılık verdi. Bu alışkanlık olarak güzel kelimesinin üstüne basa basa ekledi. "Bunun bugün ne güzel bir gün." Alexei Aleksandrovich onların kendisine güldüklerini biliyordu ama onlardan düşmanlıktan başka bir şey de beklemiyordu zaten. Artık alışmıştı buna. İçeri girmekte olan Kontes Lidya Ivanovna'nın korsajından fırlayan sarı omuzlarını, kendisini çağıran güzel, hülyalı gözlerini gören Alexei Aleksandrovich bakımlı bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi ve onun yanına gitti. Son zamanlardaki gibi bütün tuvaletler Lidya Ivanovna'ya büyük bir üzüntüye mal olmuştu. Şimdi giyim kuşamda güttüğü amaç 30 yıl öncekinin tam tersiydi. O zamanlar eline ne geçerse onunla ve ne kadar mümkünse o kadar süslenmeye bakardı. Şimdi ise tersine yaşına ve endamına öylesine uygun düşmeyen bir biçimde giyinmek zorunda bulunuyordu ki bütün tasası süsleriyle kendi görünüşü arasındaki çelişkinin çok korkunç olmamasına dikkat etmekten ibaretti. Alexei Aleksandrovich bakımından Kontes Lidya Ivanovna amacına ulaşıyordu. Çünkü Alexei onu çekici buluyordu. Gerçekten de Lidya Ivanovna, Alexei için kendisini kuşatan düşmanlık ve alaycılık denizinde sadece biricik şefkat adası değil, aynı zamanda da biricik sevgi adasıydı. Alexei, çevresini kuşatan alaycı bakışların sıra dayağından geçerken, tıpkı bir bitkinin ışığa yönelişi gibi kendiliğinden Kontes Lidya Ivanovna'nın aşk dolu bakışlarına doğru çekiliyordu. Kontes gözleriyle kurdelasını işaret ederek "Tebrik ederim sizi," dedi. Alexei duyduğu sevinçten ötürü gülümsemek için kendini tutarak omuzlarını silkti ve böyle bir şeyin kendisini sevindirmeyeceğini söylemek ister gibi gözlerini yumdu. Kontes Lidya Ivanovna Alexei Aleksandrovich asla kabul etmese bile bunun onun başlıca mutluluk kaynaklarından biri olduğunu biliyordu. Kontes Lidya Ivanovna Seryoja'yı kastederek "Meleğimiz ne alemde?" diye sordu. Alexei Aleksandrovich gözlerini açıp kaşlarını kaldırarak "Ondan pek hoşnut olduğumu söyleyemeyeceğim." diye karşılık verdi ve memurluğu dışında kendisini ilgilendiren biricik konu, yani oğlunun eğitimi konusu üzerine düşüncelerini açıklamaya başladı. Sitnikov, Seryoja'nın din dışı eğitiminin kendisine verildiği özel öğretmendi. Hoşnut değil ondan. Daha önce söylediğim gibi her insanın ve her çocuğun yüreğine dokunması gereken en önemli sorunlara karşı bir soğukluk var Seryoja'da. Alexei, Kontes Lidya Ivanovna'nın yardımıyla hayata ve işine yeniden döndüğü zaman eline kalan oğlunun eğitimiyle uğraşmayı bir görev bilmişti. Bundan önce eğitim konusu ile hiç ilgilenmemiş olan Alexei Aleksandrovich sorunun kuramsal incelemesine zaman ayırdı. Antropoloji, pedagoji ve öğretim üzerine bir sürü kitap okuduktan sonra bir eğitim planı çizdi ve Petersburg'un en iyi öğretmenini tutarak işe koyuldu. Bu iş sürekli olarak onun zamanını doldurdu. Kontes Lidya Ivanovna heyecanla "Evet ama onun yüreği," dedi. "Ben onda babasının yüreğini görüyorum. Böyle yüreği olan bir çocuk da kötü olamaz." "Evet belki. Bana gelince ben üstüme düşeni yapıyorum. Bütün yapabileceğim de bu kadar." Kontes Lidya Ivanovna biraz durduktan sonra Gelip beni görmelisiniz, dedi. Zira sizin için üzücü bir konu üzerinde konuşmamız gerekiyor. Sizi bazı anılardan kurtarmak için her şeyimi verirdim. Ama ne yazık ki başkaları böyle düşünmüyor. Ondan bir mektup aldım. Kendisi burada, Petersburg'da. Karısının sözü edilince Alexey ürperdi. Ama yüzü hemen onun bu konudaki kesin çaresizliğini gösteren ölü, hareketsiz bir anlatım aldı. Bunu bekliyordum, dedi. Lidya İvanovna ona kendinden geçercesine bir sevgiyle baktı. Alexey Alexandrovich'in ruhunun yüceliğine duyduğu hayranlıktan gözleri yaşardı. Alexey, Kontes Lidya İvanovna'nın antika porselenlerle dolu duvarlarında portreler asılı, hoş ve rahat küçük odasına girdiği zaman Kontes henüz orada değildi. Elbisesini değiştiriyordu. Yuvarlak masanın üstüne bir örtü serilmişti. Masanın üzerinde Çin işi çay takımı, ispirtolu gümüş bir çaydanlık duruyordu. Alexey Alexandrovich odayı süsleyen sayısız tanıdık portreleri ilgisizce gözden geçirdi ve masaya oturup orada duran bir İncil'i açtı. Kontes'in ipek elbisesinin hışırtısı Alexey'in dikkatini dağıttı. Kontes Lidya İvanovna masa ile kanepe arasından sıkışarak geçerken heyecanlı bir gülümsemeyle şimdi burada rahat rahat oturup çayımızı içerken konuşabiliriz, dedi. Kontes hazırlayıcı birkaç kelime söyledikten sonra derin derin soluk alarak ve kızararak mektubu Alexey Alexandrovich'e verdi. Alexey mektubu okuduktan sonra uzun bir süre konuşmadı. Gözlerini utana utana kaldırarak "Bunu reddetme hakkım olmadığını sanıyorum," dedi. "Sevgili dostum, siz kimseye kötülük kondurmazsınız ki. Tam tersine, her şeyin kötü olduğunu görüyorum. Ama doğru olur mu?" Alexey Alexandrovich'in yüzünde kararsızlık ve anlamadığı bir konuda öğüt, destek ve yol göstermek beklediğini belli eden bir anlatım vardı. Kontes, "Hayır," diye onun sözünü kesti. "Her şeyin bir haddi vardır. Ahlaksızlığı anlarım," diye devam etti. Bunu pek de samimi olarak söylememişti. Çünkü kadınları ahlaksızlığa sürükleyen şeyin ne olduğunu hiçbir zaman anlayamamıştı. Ama zulmü anlamam. Hem de kime bu zulüm? Size. Sizin bulunduğunuz şehirde nasıl kalabiliyor? Evet, gerçekten de insan yaşadıkça öğreniyor. Ben de sizin yüceliğinizi ve onun alçaklığını anlamayı öğreniyorum. Rolünden zevk duyduğu anlaşılan Alexey, "Peki ama taşı kim fırlatacak?" dedi. "Ben her şeyi bağışladım. Bundan ötürü bir ana olarak onu bu derece önem verdiği şeyden, oğluna olan sevgisinden yoksun edemem. Ama bu sevgi midir dostum? Samimidir, samimidir. Onu bağışladığınızı tutalım. Gerçekten de onu bağışlamış olun. Ama o meleğin duygularıyla oynamaya hakkımız var mı? O annesini öldü sanıyor. Onun için dua ediyor ve Tanrı'dan onun günahlarını bağışlamasını diliyor. Böyle olması da daha iyi. Ya şimdi ne düşünecek?" Alexey onun görüşünü paylaştığını belli ederek "Bunu düşünmemiştim," dedi. Kontes Lidya İvanovna elleriyle yüzünü kapadı ve sustu. Dua ediyordu. Duasını bitirip yüzünü açtıktan sonra "Eğer bana sorarsanız, ben bunu yapmanızı öğütlemem. Nasıl acı çektiğinizi, bunun yaralarınızı nasıl deştiğini görmediğimi mi sanıyorsunuz? Ama her zaman olduğu gibi kendinizi düşünmediğinizi tutalım. Sonu ne olur bunun? Siz daha çok üzülürsünüz. Çocuğunuz daha çok acı çeker. Eğer onda hala bir parça insanca duygu kalmış olsa, kendiliğinden onun istememesi gerekirdi bunu. Hayır. Zerre kadar duraksamadan size buna izin vermemenizi sağlık veririm. Hem izin verirseniz ona yazacağım." Ve Alexey Alexandrovich razı oldu. Kontes de Fransızca olarak aşağıdaki mektubu yazdı. "Sayın Madam, oğlunuza sizi hatırlatmak, oğlunuzun kendisi için kutsal kalması gereken bir şey üzerine yüreğinde lanet duygusu uyandırmadan cevap verilemeyecek sorular sormasına yol açabileceğinden, kocanızın isteğinizi reddedişini Hristiyanlığın sevgi ruhuna vermenizi istirham ederim. Size merhamet etmesi için Tanrı'ya duacıyım. Kontes Lidya." Bu mektup Kontes Lidya Ivanovna'nın kendinden bile sakladığı gizli amacı gerçekleştirdi. Anna'nın duygularını derinden yaraladı. Alexei'ye gelince, Lidya Ivanovna'dan evine döndükten sonra o gün ne kendini her zamanki işlerine verebildi, ne de daha önce hissetmiş olduğu kurtuluşa ulaşmış inançlı bir insanın iç huzurunu bulabildi. Kendisine karşı o kadar suçlu olan, kendisinin ise Kontes Lidya Ivanovna'nın haklı olarak dediği gibi ermişlere yaraşır biçimde davrandığı karısını düşünmek onu üzmemeliydi. Ama Alexei'nin içi rahat değildi. Okuduğu kitapları anlayamıyordu. Karısıyla olan ilişkilerle, kendince karısına karşı işlediği kusurlarla ilgili acı anları kovamıyordu. Yarışlardan eve dönerlerken karısının ona sadakatsizliğini itiraf edişini nasıl karşıladığını, özellikle karısından sadece görünüşü kurtarmasını istemesi ve Vronski'yi düelloya davet etmeyişi, bunu hatırlamak şimdi ona bir pişmanlık gibi acı veriyordu. Karısına yazdığı mektubu hatırlamak da acı veriyordu ona. Özellikle kimsenin istemediği o bağışlamada bulunuşu ve başkasının çocuğuna gösterdiği yakın ilgi yüreğini utançla, pişmanlıkla dağılıyordu. Karısıyla bütün geçmişini gözlerinin önüne getirip de onun duraksamalardan sonra beceriksiz sözlerle ona yaptığı evlenme teklifini hatırlattığı zaman duyduğu utanç ve pişmanlığın şimdi tamamıyla bir benzerini duyuyordu. Hiç durmadan kendi kendine "Ama benim suçum ne?" diye soruyor ve bu soru her seferinde bir başka soru doğuruyordu. Ötekiler, şu Vronskiler, şu Oblonskiler, şu tombul baldırlı mabeyinciler, onlar başka türlü mü duyuyorlardı, başka türlü mü seviyorlardı, başka türlü mü evleniyorlardı? Ve o zaman Alexei'nin hayalinde, gözlerinin önünden her zaman ve her yerde elinde olmaksızın onun merakını, dikkatini çeken o erkek yapılı, kanlı canlı, kendine güvenen adamlar saf saf geçiyordu. Alexei Alexandrovich bu düşünceleri kafasından kovuyor, bu geçici hayat için değil, ölümsüz hayat için yaşadığına, ruhunun huzur ve aşkla dolu olduğuna kendi kendini inandırmaya çalışıyordu. Ne var ki bu geçici, önemsiz yaşantıda kendince birkaç önemsiz hata işlemiş bulunması, sanki inandığı ölümsüz kurtuluş yokmuş gibi ona acı veriyordu. Ama bu yoldan çıkış uzun sürmedi ve hatırlamak istemediği şeyleri unutmasında yardımcı olan huzur ve yüceliş Alexei'nin ruhuna yeniden yerleşti. Kendi doğum günü arifesinde yaptığı bir gezintiden yanakları al al mutluluk içinde dönen Seryoja, küçüğe tepesinden bakarak gülümseyen uzun boylu ihtiyar kapıcıya beli büzgülü pardüsünü vererek ne var ne yok kapitoniç dedi. Sargılı memur geldi mi bugün? Babam yanına soktu mu onu? Kapıcı neşeli neşeli göz kırparak soktu dedi. Sekreter gider gitmez babanıza haber verdim. Durun ben çıkarayım küçük bey. Seryoja'nın bir Slav olan eğitmeni iç odalara açılan kapının önünde durarak Seryoja dedi kendiniz çıkarın. Ama Seryoja eğitmenin zayıf sesini duyduğu halde hiç aldırış etmedi. Kapıcının omuz kayışını yakalayarak durdu. Başını kaldırıp onun yüzüne baktı. Ey babam onun istediğini yaptı mı? Kapıcı evet anlamında başını salladı. Alexei Alexandrovich'ten bir şey rica etmek üzere 7 seferdir gelen sargılı memur gerek Seryoja'yı gerek kapıcıyı ilgilendirmişti. Seryoja bir gün onu holde kendisi ve çocukları için ölmekten başka yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek kendisini Alexei'yi çıkarması için kapıcıya yalvarırken görmüştü. Ondan sonra memura holde bir kere daha rastlayan Seryoja da ona karşı büyük bir ilgi uyanmıştı. Çok sevindi mi memur? Sevinmez olur mu? Giderken adeta uçuyordu. Seryoja biraz durduktan sonra sordu. Bir şey getirdiler mi? Kapıcı başını sallayarak, evet küçük bey, kontesten bir şey geldi diye fısıltı ile cevap verdi. Seryoja hemen kapıcının doğum günü için Kontes Lidya Ivanovna'nın yolladığı hediyeden söz ettiğini anladı. Ne diyorsun, nerede? Corney alıp babanıza götürdü. Herhalde güzel bir şey olmalı. Büyük mü? Bu kadar var mı? Daha küçük ama güzel bir şey. Kitap mı? Hayır, başka bir şey. Ve kapıcı, eğitmenin yaklaşmakta olan ayak seslerini duyarak omuz kayışından tutmuş ve eldiveninden yarı yukarıya çıkmış olan küçük eli doğrultup başıyla Vuniç'i işaret ederek ''Hadi koşun, koşun, Vasili Lukiç sizi bekliyor.'' diye ekledi. Seryoja, vicdanı Vasili Lukiç'i her zaman yumuşatan o şen, sevgi dolu gülümsemesiyle ''Vasili Lukiç, hemen şimdi.'' dedi. Seryoja, yaz bahçesindeki gezinti sırasında Kontes Lidya Ivanovna'nın yeğeninden duyduğu sevinçli bir aile haberini arkadaşı kapıcıyla paylaşmadan edemeyecek kadar çok sevinçli ve çok mutluydu. Bu sevinçli haber memurla ilgili iyi haberle ve kendi doğum günü için gelen hediyeyle ilgili iyi haberle aynı zamana rastladığından ona daha da önemli görünüyordu. O gün herkesin mutlu ve neşeli olması gerekirmiş gibi geliyordu Seryoja'ya. Babamın Alexander Nevski nişanı aldığını biliyor musun? Tabii biliyorum. Babanızı tebrike gelmeye başladılar bile. Sevinçli mi babam? Kapıcı sert ve ciddi bir edayla, Çar'ın lütfuna sevinmemek olur mu hiç? Demek ki bu lütfa layıkmış. Seryoja en küçük ayrıntılarına kadar incelemiş olduğu kapıcının yüzüne, özellikle de iki kır favori arasında sarkan, ona hep aşağıdan baktığı için kendisinden başka kimsenin göremediği çenesine bakarak düşünceye daldı. Ya kızın gelmeyeli çok oldu mu? Kapıcının kızı balerindi. İş günleri nasıl gelsin? Onların da dersleri var. Sizin de dersiniz var küçük bey. Gidin. Seryoja odaya girince dersinin başına oturacağı yerde eğitmenine kendisine getirilen hediye üzerine olan tahminlerini söyledi. Herhalde bir lokomotif olmalıydı. Siz ne dersiniz diye sordu. Ama Vasili Lukiç'in bütün düşündüğü Seryoja'nın gramer dersini hazırlaması gerektiğiydi. Zira öğretmeni saat 2'de gelecekti. Seryoja elinde bir kitapla çalışma masasına oturmuşken birdenbire sordu. Vasili Lukiç, ne olur yalnız şunu söyleyiverin bana. Alexander Nevski nişanından daha büyüğü nedir? Babam Alexander Nevski nişanı aldı biliyorsunuzdur. Vasili Lukiç, Vladimir nişanının Alexander Nevski nişanından yüksek olduğu cevabını verdi. Ya ondan yükseği, en yükseği Andrei Pervozvanni nişanıdır. Onun da yükseği bilmiyorum. Nasıl? Siz de bilmiyor musunuz? Ve Seryoja dirseklerini masaya dayayarak derin düşüncelere daldı. Düşünceler son derece karmaşık ve çeşitliydi. Babasının birden Vladimir ve Andrei Pervozvanni nişanlarını alıp bu yüzden bugün derste daha yumuşak davranacağını, kendisinin de büyüyünce nasıl bütün nişanları hatta yeni çıkarılacak ve Andrei Pervozvanni nişanından da büyük olacak nişanı bile alacağını aklından geçiriyordu. Daha büyük bir nişan çıkarılır çıkarılmaz hemen onu kazanacaktı. Daha büyüğünü de çıkaracaklar ve çıkarılır çıkarılmaz hemen onu da kazanacaktı. Zaman buna benzer hayaller içinde akıp geçti. Öğretmen geldiğinde zaman, yer ve hal zarfları ile ilgili ders hazırlanmamıştı. Öğretmen yalnız hoşnut olmamakla kalmadı. Aynı zamanda üzüldü de. Bu Seryoja'ya dokundu. Dersini öğrenmediği için kendisini suçlu bulmuyordu. Çünkü ne kadar çalışırsa çalışsın bir türlü yapamıyordu. Öğretmen anlatırken anladığını sanıyor ama yalnız kalır kalmaz birdenbire kelimesi gibi kısacık bir kelimenin nasıl olup da bir hareketin nasıl yapıldığını bildiren hal zarfı olabileceğini ne hatırlayabiliyor ne de anlayabiliyordu. Ama yine de öğretmeni adına üzüldü ve ona tatlı bir söz söylemek geldi içinden. Öğretmenin sessizce kitaba göz gezdirdiği bir anı seçti. Mihail Ivaniç, sizin isim gününüz ne zaman diye damdan düşer gibi sordu. Kendi ödevinizi düşünseniz çok daha iyi edersiniz. Doğum günlerinin akıllı kişiler için önemi yoktur. Doğum günü de başka herhangi bir gün gibi insanın çalışması gereken bir gündür. Seryoja öğretmene, öğretmenin küçük seyrek sakalına, burnunun üzerinde bıraktığı izden daha aşağı düşmüş olan gözlüğüne dikkatle baktı ve kendini öylesine derin düşüncelere kaptırdı ki Artık öğretmenin ona anlattıklarını duymaz oldu. Öğretmenin demin söylediği şeyleri içinden gelerek söylemediğini anlamıştı. Bunu onların söyleyişindeki tondan sezmişti. Peki ama niye hepsi de hep en sıkıcı ve gereksiz şeyleri aynı biçimde söylemek için aralarında anlaşmış bulunuyorlar? Bu adam niye tersliyor beni, niye sevmiyor beni diye üzüntülü üzüntülü kendi kendine sordu ve bir karşılık bulamadı.